Ayrım 14. İnsanlığı kemiren ihanet, dincilik, zulümleriyle dini kirletenlerin tarihi. Yaşar Nuri Öztürk. Sayfa 217. Kin ve şiddet. Duruma kısaca şöyle bir bakın. Silahların altında kutsal kitabın yattığını göreceksiniz. Martin Marty. Dincilerin en büyük zaaflarından biri, belki de birincisi, onlarda egemen olan şiddet tutkusudur. Bunların en hızlı din ve takva sloganı atanlarının, birkaç gram yağını yediği için kedileri fırına atıp diri diri yakanlarına bizzat tanık olanlardanız. Dincilerin en basit sohbetlerinden en karmaşık tartışmalarına kadar günlük hayatlarında bile şiddet havası egemendir. Din meselesine gelince, dinciler için dinin en büyük talebi insan kanıdır. Onlara göre Allah'ın rızası kandan geçer. Biz iktidara geleceğiz ama bu kanlı mı olacak, kansız mı bilemem diyen dincilik şefi, esasında amacının kanlı bir iktidar olduğunu ifşa ediyordu. Dinciliği ve İslam tarihinin bu dinci yönünü bilenler bunu görmekte hiç zorluk çekmezler. Çocuklukla gençlik yıllarımda 1960'lı yıllar, dinciliğin ABD'ci yamaklarının tahrikiyle Türkiye'yi sarsan kanlı pazar olayları yaşanıyordu. Bu olayların daha ilk seslerinin çıktığı günlerden birinde dincilik kervanının yolcularından sözde din adamı bir tanesi şöyle vahlanıyordu. Ah şu işte bir miktar kan aksa her şey yerine oturacak ama akmıyor, ne yapayım? Dinciliğin egemen olduğu çevrelerde İslam terbiyesi adıyla nesillere verilen bir de şiddet ve öfke kültürüdür. Dincilik bu kültürü bir tek yerde askıya almaktadır, emperyalizme hizmetçilik ve yamaklık. Dincilik o alanda uysal bir kuzuya dönüşmekte, kendi dindaşlarına karşı öne çıkardığı celal ve öfkeyi çuvala sokmaktadır. Hatta her birinin anasını avradına söve söve, sözde hümanizm, demokrasi, dinler arası diyalog, medeniyetler kucaklaşması, dinler bahçesi gibi edebiyatının dincilikle emperyalizm tarafından ortaklaşa üretilmiş riyakar söylemleri ortalıkta uçuşup durmaktadır. Dün yedi sülalesine ağız dolusu sövdükleri papalar, patrikler aniden hazret oluvermekte, birer insanlık kahramanı olarak alkışlanmaktadırlar. Tabii akşam eve veya hizip odalarına çekilinceye kadar, oralara çekilip kapıları kapattıklarında ise o hazretlerin bütün geçmişlerine, ülkelerine, yakınlarına, dindaşlarına yakası açılmamış küfürlerle bas bas sövülmekte ve sözün özü şöyle bağlanmaktadır. Biraz daha, biraz daha sabır. Günü gelsin, hepsinin şeyini şey edip canlarını cehenneme göndereceğiz. Ama bugün o gün değil. Şimdilik bu iblislere ihtiyacımız var. İslam'ın ve Türkiye'nin asırlık düşmanları, Allah ile aldatanların bu zaaflarını, bu ikiyüzlülüklerini elbette ki çok iyi bilmekte ve çok iyi kullanmaktalar. Dinciler, hizip odalarında onlara sövüp sayarken, onlar da kendi mekanlarında aynı şeyi yapmaktalar. Her iki tarafın yüzünden gün boyu akan riya irini, şeytanlarıyla baş başa kaldıklarında, tabi Kur'an'ındır tabir, duru vermekte ve gerçek surat ortaya çıkmaktadır. Bugün dünyanın hemen her yerinde terör kelimesi anılır anılmaz İslam ve Müslümanlar akla geliyorsa bunun sebepsiz olduğu söylenemez. Allah ile aldatanlardaki şiddet, zaaf ve tutkusu kullanılarak Müslümanları şiddet ve kanın cellatları gibi takdim ettiler ve bu takdimde ne yazık ki başarılı oldular. Irak işgali bu gerekçeyle yapıldı. Bundan sonraki benzeri işgaller de yine bu gerekçeyle yapılacaktır. Nitekim İran sıraya konmuş bulunuyor. Şiddetin kutsala fatura edileni insanoğlunun kader çizgisinde en dikenli noktayı oluşturur. Şiddetin başlangıcı ve mayası Kur'an'da ikrah diye anılır. Kısa ifadeyle baskı ve zorlama demek olan ikrah, İçten ve sevgiyle benimsenmeyen bir şeyi zor, hile ve aldatmayla kabul ettirmek, yaptırmak demektir. İkrah, hayatın bir anlamda ta kendisi olan dinin içindekilere uygulanamayacağı gibi dinin dışında olanlara da uygulanamaz. Bu öylesine tartışılmaz ve zedelenmez bir Kur'an ilkesidir ki, Kur'an'ı tebliğ eden son peygambere bile ikrahı hatırlatacak tavırlara girmemesi 50'ye yakın ayetle ihtar edilir. Bu ihtarın omurga noktasında şu ayetleri görüyoruz. Dinde baskı, zorlama, tiksindirme yoktur. Bakara 256. Yüz çevirirlerse biz seni onlar üstüne bekçi göndermemişiz. Sana düşen tebliğden başka bir şey değildir. Şura 48. Eğer Rabbin dileseydi, yeryüzündeki insanların tümü mutlaka iman ederlerdi. Hal böyleyken mümin olmaları için insanları sen mi zorlayacaksın? Yunus 99. Artık uyar, düşündür. Çünkü sen bir uyarıcı, düşündürücüsün. Üzerlerine musallat bir despot değilsin. Gâşiye 21-22. Bu temel ilkeler tarih içinde Kur'an dışı iki yaklaşımla delinmiştir. Bunların birine göre bu ayette söze edilen ikrah, dinin dışında kalanlarla ilgilidir. Hiç kimsenin İslam'a girmesinde zora ve baskıya başvurulamaz. Ama dinin mensubu olanlara baskı ve zor uygulanır. İkinci iddiaya göre bu ayet neshedilmiş, yani hükmü kaldırılmıştır. Baskı ve zorlama dinin hem içindekilere uygulanır hem dışındakilere. Bu iddiaların ikisi de İslam'a iftiradır. İşin esası şudur. Kur'an, monoton ve monoblok bir dünyayı tanrısal iradeye ters buluyor. Hiç kimse bir dine girmeye zorlanamayacağı gibi, girdiği dinin içinde de baskı ve zorlamaya maruz bırakılamaz. Baskı ve zorlama, ister içte olsun ister dışta, bizatihi dinsizliktir. Dinsizlik, araç yapılarak dine hizmet edilebilir mi? Geleneksel fıkıh, biraz da geçmiş zaman şartlarının zorlamasıyla ikrahı, sonuç olarak da şiddeti öne çıkaran bir yapıda oluşmuştur. Geleneksel fıkıh, üzülerek söyleyelim ki, şiddet üreten bir fıkıhtır. Orta Doğu despotizmleri, bu despotizmlere fatura edilen şiddet ve terör oluşumları bu fıkhın ikrahçı zemininde boyatmaktadır. Taliban ve benzeri dinci siyaset anlayışları ve genelde siyaset dinciliği bu geleneksel şiddetçi fıkıh anlayışından beslenmektedir. Dinci sadizm. Dinsel inançlara sığınmadıkça insan kötülüğü büyük bir zevkle ve acımasızca asla yapamaz. Blaise Pascal. Dincilik öldürmekle yetinmez. Ölü üzerinde gerçekleştirdiği bazı insanlık dışı operasyonlarla sadizminde tatmini doruğa ulaştırmak ister. Bu pagan dinciliğinden tek tanrıcı dinciliklere kadar böyledir. Dinci sadizmin en unutulmaz örneklerinden birini, belki de birincisini, Emevi dinciliğinin öncüsü sayılan Muaviye bin Ebu Süfyan'ın annesi, Hind'in Asr-ı Saadet başkumandanlarından Hazreti Hamza'nın cesedine Uhud Harbi'nde yaptıklarıdır. İslam'ın kader savaşı Bedir, Hamza'nın bir cengaver olarak en büyük yararlılıklarından birini gösterdiği muharebe oldu. Fakat bu muharebe onun sadist bir putperest tarafından ölüm planının hazırlanmasını tahrik edecek sebepleri de yaratmıştır. Bedir Harbi'nde o, Mekke putperestlerinin en ileri gelenlerinden Şeybe bin Rebiya ve Tuayme bin Adi'yi öldürdü ve Utbe bin Rebiya'nın öldürülmesinde rol aldı. O, bu savaşta tıpkı Uhud'da yapacağı gibi iki kılıçla dövüşüyor ve Hazreti Ali ile birlikte Halb'in kaderini tayin ediyordu. Nitekim onun bu büyük rolü Kur'an'da da anıldı. Ayrıntılar için bizim Asr-ı Saadet Şehitleri adlı eserimize bakılabilir. Hazreti Hamza'nın Kur'an tarafından da sonsuzlaştırılan hatırası ve kahramanlığı, Mekke'deki putperest sadizmini korkunç şekilde tahrik etti. Ve Müslüman aslanı Hamza'nın Bedir'den bir yıl sonra meydana gelen Uhud Savaşı'nda yok edilmesi için hemen hazırlıklara başlandı. Biraz sonra da görüleceği gibi 70 Müslümanın şehit olmasıyla sonuçlanan Uhud Savaşı'nda Mekke putçuluğu adeta Hamza'nın peşindeydi. Ve bunun için de bütün hıncını ondan aldı. Hamza'nın ortadan kaldırılması için gerekli her şeyi yapma işini amansız bir peygamber düşmanı olan Hind üstlendi. Müşrik ordular başkomutanı Ebu Süfyan'ın karısı ve Bedir'de öldürülen Şeybe ve Utbe'nin yakın akrabası Hind, sadece İslam tarihinde değil belki bütün insanlık tarihinde kin, nefret, hırs ve canavarlığın en tipik örneği sayılabilecek olan Hind. Tarih, Allah düşmanlığı ve peygamber nefretini onun kadar kuduz bir illet haline getiren ikinci ferde henüz rastlanmadı. Vahşi ve Hint sadizmi. Gerçekten korkunçtu, vahşi. Cübeyr bin Mut'im'in Habeşli kölesiydi. Hint onu en nazik duygusundan yakalayarak kullandı. Hürriyet vaat etti ona. Hamza'yı öldür, hürsün diye teklifte bulundu ve kabul etti vahşi. İnsan budur işte. En soylu duygularını elinden alanlarla savaşmak yerine o duyguları kendisine iade etmek isteyenlerle boğuşur çoğu kez, hiç farkında olmadan. Uhud'un en şiddetli sahneleri yaşanmaktadır. Vahşi bir münasip yere saklanmış, avının dalgın ve gafil bir anını beklemekte. Büyük bir maharetle kullandığı mızrağı elinde, hazır. Devamını kendisinden dinleyelim. Ben saklanmış hep onu kolluyordum. Andolsun ki onun kılıcı önünde insanlar paniğe kapılmış deve sürüleri gibi kaçıyorlardı. Bir ara sırtını bana döndü. Tam bu sırada mızrağımı fırlattım. Sırtının alt kısmından saplanan mızrak önden çıkmıştı. Düştü. Hemen koşup göğsüne bindim ve Hind'in talimatı üzere karnını yarıp ciğerlerini çıkardım ve doğruca Hind'e götürdüm. İnsan idrakını çatlatacak kadar zalimce ve dehşet verici bu manzarayla işin bittiğini sanmayın. Bundan sonra Hind'in eşsiz ve benzersiz sadizmi başlıyor. Hind, şehitler serdarının ciğerlerini eline aldı, parçaladı ve ağzına koyup çiğnemeye başladı. Çiğnedi, çiğnedi, çiğnedi ve bir yandan da sevinç ve zafer türküleri söyledi. Şimdi bundan fazlası da olamaz diye düşüneceksiniz. Hayır, fazlası da var. Ciğerlerinin bir kısmını Mekke'ye götürüp şehir sokaklarında çiğnemek için bir kenara koydu ve savaş meydanından çekilmiş bulunan Müslümanların boş bıraktığı alana koştu. Hamza karnı yarılmış, içi boşaltılmış bir şekilde oradaydı. Hançerini çıkarttı Hind ve Hamza'nın üstüne çıktı. Kulaklarını kesti, gözlerini oydu, dilini kopardı, dudaklarını doğradı. Ve yine sevinç çığlıkları atarak oradan ayrıldı. Bu aldıklarından bir gerdanlık yapacak ve hediyelerin en seçkini, en pahalısı olarak putperest kadınlara vermek üzere Mekke'ye götürecekti. Ve götürdü ve müşrik kadınlarla konvoylar oluşturarak Mekke sokaklarında günlerce şarkılar söyleyip dolaştı. Ağzında Hamza'nın ciğerlerinden bir parça, elinde yine Hamza'nın kulak, göz, dil ve dudaklarından oluşan bir gerdanlık, dudaklarında Allah düşmanlığının en ateşli şarkıları. Dolaştı, dolaştı, dolaştı. Hazreti Peygamber ve arkadaşları şehit ve yaralıları tespit etmek üzere savaş alanını dolaşmaya başladılar. Nihayet Hamza'nın cesedine rastladılar. Ne manzaraydı ya Rabbi! Göğüs yarılmış, ciğerler sökülmüş, çıkarılmış, gözler oyulmuş, dil, dudaklar, kulaklar kesilmiş. Tanrı elçisi cengaver amcasına, kendisinden 3 yaş büyük süt kardeşine bir süre baktı ve gözlerinden yaşlar boşaldı. Ağladı, ağladı ve şu sözler döküldü dudaklarından. Allah'ın rahmeti üzerine olsun ey amca. İyi bilirim ki sen eşini dostunu sorar, her türlü iyiliğe severek koşardın. Eğer ardındakileri üzmeyecek olsa seni şu halinle bırakırdım ki Allah seni mahşerde kurdun kuşun vücudundan yüzlerce ruh halinde diriltsin. Allah'a yemin ederim ki seni böyle yapanlardan 70 kişiyi aynen seni soktukları hale sokacağım. Tam bu sırada Cebrail, rahmetin peygamberinin bir dil sürçmesini düzeltmek üzere geliverdi. Neydi bu sürçme? Muhammedi rahmet kinle uyuşmaz. Arapların öldürdükleri kişilerin göğüslerini yarmalarına, kulak ve dillerini kesip gözlerini oymalarına müsle denir. Müsle, intikamı alınan kişiye yapılmışsa intikam için öldürülen kişiye de aynen yapılırdı. Hazreti Peygamber sınırsız merhamet ve şefkatine rağmen Hazreti Hamza'nın o korkunç hali karşısında bir an boş bulundu ve sözünü ettiğimiz geleneğe uyarak müsle yapacağını söyledi. Rahmet dini olan İslam'da ise böyle bir şeye izin yoktu. Bu yasağa dair tanrısal beyan en etkili olacağı bir anda gönderiliverdi. Kur'an'ın gelişinde izlenen ilahi tavır zaten buydu. Her emir ve yasak kendisini bir hatıraya bağlayan bir olay üzerine gelmekte ve insanların zihinlerine perçinlenmekteydi. Hazreti Peygamber müsleyi değil 70 kişi bir kişi için bile uygulamadı. Hem de Hazreti Hamza gibi canı kadar aziz ve kıymetli tuttuğu bir kişinin intikamını almak için ettiği bir yemini bozarak. İş bu kadarla da kalmayacaktır. O, Hamza'ya bu emsalsiz kötülüğü yapanları değil müsliye uğratmak, değil öldürmek, burunlarını dahi kanatmadan affedecek ve salıverecektir. İnsanoğlu, insan sevgisi, merhamet ve şefkat adına bundan daha büyüğünü görmemiştir. Ve Hazreti Peygamber, bu ayetin inişi üzerine 70 kişiye müsle yapma hususundaki yeminini bozmak zorunda kaldığı için bir de yemin kefareti ödedi. Dindarlar Hazreti Hamza ve Müsle meselesine böyle bakarlar ve benzeri olaylarda tavırları Yüce Peygamber'in bu tavrı olur. Dinciler ise tarih tanıktır ki bu konuda Hazreti Peygamber'in tavrını değil, Muaviye'nin annesi Hind'in tavrını esas almışlar ve tarih boyunca bu tavrı korumuşlardır. Biz sürekli bir biçimde dinciliğin İslam'daki prototipi ve mimarı Emevidir derken bir duygusallık içinde değiliz. Hazreti Hamza'ya o vahşeti uygulayan Hind, Emevi krallığının kurucusu, sahabe katili ve ehlibeyt ocağının tahripçisi olan Muaviye'nin anasıdır. O ananın sahabe arasındaki lakabı insan ciğeri yiyen kadındır. Bu ünvan Muaviye'yi anarken de devreye sokulmuş. Muaviye İbn-i Akiletil Ekbad, ciğer yiyen kadının oğlu diye anılmıştır. Sahabe onu böyle anıyordu. Sonraki dönemlerin dincileri onu Hazreti Muaviye diye andılar. Şu işe bakın. Peygamber, Ebu Bekir, Ömer, Ebu Zer, Hamza, konuşan Kur'an, Ali, Peygamberimizin cennet çiçeklerim diyerek öpüp bağrına bastığı Hasan ve Hüseyin, Hazret, sahabe neslinin kanını döken, Ehl-i Beyt'in ocağını söndüren, sonra da cami minberlerinden Hazreti Ali ve evladına 70 yıl lanet okulan Muaviye'ye de Hazret. Dindarların değil de dinciliğin güdümü aldığı İslam tarihi böyle bir tarih. Müsne'nin asr-ı saadet sonrası en unutulmaz örnekleri Emevi ve Abbasi dincilik serüvenlerinin sayfalarındadır. Emevi ve Abbasi müsleciliği, savaş sırasında öldürülenlerin cesetlerine operasyonla yetinmemiş, düşmanlarının kabirlerdeki cesetlerini çıkararak bu yarı çürümüş cesetlere de müsle yapmıştır. Haçlı seferleri dinciliğinin de tarihe utanç sayfaları bırakmış dincilik icraatı içinde ürpertici sadizm örnekleri vardır. Üçüncü Haçlı Seferi sırasında Arslan Yürekli Lişar, 1191 yılında Akre kentini ele geçirdi. Şehre girdiğinde Tanrı adına 3000 çocuk ve kadını kentin dışına çıkartıp kılıçtan geçirtti. Dahası var, cesetlere kıymetli taşlar yutturulmuş olabilir diye hepsinin karınlarını yardırdı. Dinciliğin ünlü tarihçilerinden Ambroise bu icraatı kutsayarak şöyle yazıyor. Herkesin tek tek öldürülmesi Tanrı'nın emriydi. Bu emri yerine getirenler kutsanmış kullardı. James Ford, Kutsal Dehşet 17-18. Dinci sadizmin meşruiyetine fetva verenler daima dinci sadizmin ulemasıdır. Dincilik, bu türden ulemayı her devirde hemen her şeyden daha bol ve kolay bulmaktadır. Dinler tarihini, o sırada İslam fıkıh tarihini tetkik ettiğinizde, uzaktan ve ilk bakışta kutsayarak övdüğünüz nice din ulemasının bu sadizmin tatminine fetvalarıyla destek olduğunu dehşetle görüyorsunuz. Yahudi ve Hristiyan tarihi böyle olduğu gibi, İslam tarihi de büyük ölçüde böyledir. Hem ilahiyat hem de felsefe tarihinin baş üstünde tuttuğu isimlerden biri olan kilise babası, Saint Thomas d'Aquino, ölüm 1274, Tanrı'nın adına leke getirenler öldürülecektir tespitini yapıyor ve ardından şu fetvayı veriyor. Kötülük yapan kimseler adaletli bir şekilde cezalandırılacaksa tüm sapıkların ölüme mahkum edilmesi gerekir. Holt, AGE 43. Dinciliğin diri diri yakma sadizmi. Bütün dinciliklerin değişmez ve doymak bilmez sadizmlerinden biri de yakmaktır. Özellikle diri diri yakmak. Ateşle işkence etme tutkusu da çok belirgindir. Hristiyanlık tarihinde yakmanın standart ceza olarak resmen kabulü 1231 yılında yayınlanan papalık deklarasyonu iledir. Ama bu tarihten çok öncelere yakarak cezalandırma hem haçlı sadizmin cellatlarınca uygulanmıştır hem de sarıklı sadizm. Hemen ekleyelim ki kilisenin yakmayı resmen ve fiilen durdurması 1834 gibi çok sonraki bir tarihtir. Bu tarih Haçlı Engizisyon'un bitiş tarihi olarak tescil edilmiştir. İslam dünyasına baktığımızda diri diri yakma sadizminin Müslüman dünyadaki son icraatı 1993 Sivas diri diri yakma şiddetidir. Yani Müslüman dünyadaki dinci sadizmin yükselen hukuk standartları ile gelişen dünya şartlarına mukavemeti Hristiyanlıktan daha katı çıkmıştır. Hiçbir din diri diri değil insan yakmaya, herhangi bir canlıyı yakmaya bile izin vermez. Böyle bir zulme izin veren bir kurumun din olması mümkün değildir. İslam'a gelince İslam değil insan yakmayı, yaş bitkileri yakmayı bile onaylamaz. Çünkü onlar da can taşımakta, Allah'ı tesbih etmekteler. İnsan canına kıyma konusunda İslam'ın temel ilkesi şudur. Bir cana kıyan tüm insanlığın canına kıymış gibidir. Maide suresi 32. Cana kıyış bir de ateşle yakma şeklinde olursa Allah'ın özel lanetle lanetleyeceği şirir bir cinayet söz konusu demektir. Ateşle yakmaya bir de din süsü verilirse tüm yerler ve göklerce lanetlenecek bir zulüm işlenmiş demektir. İslam açısından işin gerçeği bu. Gelelim İslam dünyasında ve özellikle Türkiye'de sahnelenen Kur'an dışı dine ve bu sahte dinin çıkar odaklarına. Bu odaklar insan dahil tüm canlıları yakabilmektedirler, yakmışlardır. Dinci sadistler cana kıymaktan, özellikle yakarak can almaktan ayrı bir şehvet duyarlar. Tarih boyunca hep böyle olmuşlardır. Dinciliğin yapay kutsalları. Dincilik sürekli yapay kutsallar üretir. Dincilik asırlardır bir şeyi kutsallaştıramadı. İnsanın hakları, daha doğrusu hak kavramını. Onun dışında ne varsa hesabına el verdiği ölçüde ve şekilde hepsini kutsallaştırdı. Dağları, taşları, dereleri, ovaları, binaları, hayvanları, günleri, klik ve hizip şiflerini, peygambere isnat edilen yalanları. Dincilik mesela, peygamberin ahlakını asla kutsallaştırmadı. Ama ona izafe edilen kılları, giysileri, hatta peygamberin dışkısını kutsallaştırdı. Siyer kitaplarını açıp okuyun, Hazreti Peygamberin dışkısına Gaytay-ı Şerife dendiğini göreceksiniz. Burada da kalmamıştır dincilik. Ünlü bir dinci cemaatin efendisi, şeyhinin dışkısı için mübarek dediğinde buna şiddetle itiraz eden bir muvahhid fakihe, Ali Akın Hoca'ya, "Benim efendimin dışkısı bizimkine benzemez, onun dışkısı tahirdir," diyebilmiştir. Böyle derler, sonra da şirki en büyük zulüm ilan eden İslam adına alanlarını secdeye koyarlar. İslam dünyasının o sözde secdelerle nereye geldiğini tarih ve insanlık ibret ve dehşetle izliyor. Seb'ul Mesani, iki sureden biri olan Maun suresinin şu beyanı nasıl bir mucize ihbardır, şimdi düşünün. Lanet olsun o namaz kılanlara ki, namazlarından gaflet içindedir onlar. Riyaya sapanlardır onlar, gösteriş yapanlar. Maun 4 ila 6. Dincilik yapay kutsallar üretmeyi hiçbir zaman durdurmamıştır, durdurmayacaktır. Çünkü baskı ve denetim altında tutmak istediği kitleleri ancak bu yolla sindirip susturabilir. Yapay kutsallardan insanlığın yakasını kurtarmanın tek yolu, Kur'an tevhidinin, başka hiçbiri olamaz, kitlelere en hayati ders olarak gereğince belletilmesidir. Bu belletme görevinin bize ilişkin kısmını, dünyayı ve Türkiye'yi kemiren zulüm şirk adlı eserimizle yerine getirmeye çalışacağız. 14. ayrımın sonu, sayfa 230.